29 Eylül 1957 tarihinde Mayak nükleer tesisindeki mühendisler her zamanki gibi vardiyalarına başlamıştı. Herhangi bir günden farkı yok gibiydi. Kimya mühendisi Ena Şerova kazayla ilgili yıllar sonra yayınlanan bir belgeselde patlama günü yaşananları şöyle anlatacaktır. Öğlen 13 ile 19 arasında vardiyamız vardı. Laboratuvarda çalışıyorduk. Pazar günü olduğu için çok fazla iş yoktu. Aniden şimşek gibi bir ses duyduk. Camlar patladı, kapıların camları kırıldı. Dışarı baktığımızda dev bir bulut gördük. Merhabalar, Bir Nevi Biyografi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Çernobil faciasını hepimiz biliriz. Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen kaza ve tabii bu felaketin bölgede ve insanlar üzerinde yarattığı tahribat. Efendim 1986 yılında söz konusu olay meydana geldiğinde herkes dünya tarihinin bu en büyük nükleer felaketinin bir eşi benzeri olmadığını düşündü. Ancak durum öyle değildi. Çernobil'den yaklaşık 30 yıl önce de Sovyet toprakları nükleer bir felakete sahne oldu. Fakat nükleer felaket kadar tehlikeli olan bir şey daha vardı ki o da Sovyet Rusya'nın bu faciayı 20 yıl boyunca dünyadan gizlemesiydi. Biliyorsunuz dünya nükleer enerjiyle ilk defa 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında tanıştı. Amerika'nın Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı atom bombaları bu şehirleri yok ederek yüz binlerce insanın sonunu getirdi. İnsanoğlunun elinde artık kontrol edilmesi güç bir silah vardı. Dinlediğiniz bu podcast yayınlarında Soğuk Savaş yıllarından, ABD ile SSCB arasındaki gerginlikten yer yer bahsettim. Soğuk Savaş döneminde SSCB ve ABD arasında bitmek bilmeyen bir yarış vardı. Uzak menzilli silah üretimiyle başlayan Soğuk Savaş, kontrol edilmesi güç olan nükleer silah üretimine doğru evrildi. Soğuk Savaş'ta zaman kavramı kısıtlı sayılırdı adeta. Karşı blok bir şey yapıyorsa çok vakit kaybetmeden harekete geçilmeliydi. Bu nükleer faaliyetler tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimine göre bu insanlığın sonunu getirecek tehlikeli bir oyun, kimine göre ise temiz, güvenilir ve alternatif bir enerji kaynağıydı. Sovyet Rusya bu tehlikeli güce sahip olmak için ilk adımı 1946'da attı. İlk Sovyet nükleer bombasının üretildiği Mayak nükleer yakıt tesisinin inşası 1946 yılında büyük bir gizlilik içerisinde başladı. Çernobil'den farklı olarak burası enerji üreten bir santral değil, silah yapımı için radyoaktif madde üreten bir tesis olacaktı. Çelyabinsk eyaleti yakınlarında yapılan Mayak'ta çalışacak işçilerin konaklaması için neredeyse bir şehir inşa edildi. İlk ismi Çelyabinsk 40 olan şehre daha sonra Ozersk ismi verildi. Yazıldığı gibi okuyorum Ozersk. Şehir SSCB haritalarında yer almıyordu. Zira Mayak'ın Sovyet askeri programının bir parçası olması Sovyetlerin standart protokolü olan gizlilik ilkesini gerektiriyordu. 29 Eylül 1957 tarihine gelindiğinde tesisteki mesaisine giden kimya mühendisi Ena Şerova'nın sözlerini hatırlayalım. Öğlen 13 ile 19 arası vardiyamız vardı. Laboratuvarda çalışıyorduk ve pazar günü olduğu için çok fazla iş yoktu. Aniden şimşek gibi bir ses duyduk. Camlar patladı, kapıların camları kırıldı. Dışarı baktığımızda dev bir bulut gördük. Ena'nın duyduğu patlamanın nedeni yüksek yoğunluklu nükleer atığın bulunduğu tanklardan birindeki aşırı ısınmanın sonucuydu. Evet, nükleer atık tankının soğutma sistemindeki bozulma sebebiyle büyük bir patlama meydana geliyor. Isınan tankın 2,5 metre kalınlığındaki betonu parçalayarak yüzeye çıkmasıyla 70-80 tonluk radyoaktif madde açığa çıkmış, yüzlerce kilometrelik alan yüksek dozda kirlenmişti. 250 bine yakın insanı etkileyen patlama sonrası bazı bölgeler tahliye edildi. Nükleer tesiste çalışan onlarca işçi ve çevredeki 200'den fazla kişi akut radyasyon sendromu nedeniyle yaşamını yitirdi. Dünya ise yıllar boyu bu nükleer faciadan bir haber kalmıştı. Nükleer tesiste çalışanların yaşananlarla ilgili soru sormasına izin verilmiyor, kimse kaza hakkında başkasına tek kelime edemiyordu. Tarihçi Serhiy Plaki o dönem sessiz kalmanın Sovyetler Birliği'nin standart protokolü olduğunu söylüyor. Ekim devriminin 40. yıl dönümü yaklaşırken tarihteki ilk yapay uydu Sputnik'in fırlatılmasının üzerinden günler geçmişti. Yaşananları gizli tutmak en iyisiydi. Yalnızca Sovyetler değil, ABD de yaşananlara sessiz kaldı. Plaki, Amerikalılar patlamanın izlerine ve radyasyon kirliliğinin bazı bulgularına ulaşmalarına rağmen hiçbir şey söylemediler. Çünkü kendileri de o sırada dev nükleer projelere hazırlanıyorlardı. Alarm zillerini çalmak istemediler, diyor. Bu gizlilik 20 yıla yakın sürdü. Ta ki bir Rus muhalif kazayla ilgili konuşana kadar. 1950'li yılların sonunda yaptığı çalışmalarla Joris Medvedev, uluslararası toplumu Ural dağlarındaki ciddi nükleer kazalarla ilgili bilgilendiren ilk bilim insanıydı. Biyokimyager ve tarihçi Medvedev, Eylül 2016'da BBC Witness programına kazayı anlattı. Moskova'daki bir laboratuvarda nükleerle ilgili araştırmalar yapan Medvedev, bölgedeki nükleer kirliliği araştıran az sayıdaki Sovyet uzmandan biriydi. Kiştim'de gerçekte ne yaşandığını bilen dünyadaki az sayıda kişi arasındaydı. Şunları söylüyor Medvedev. Reaktörlerdeki ısının ölçülmesi için yeterli bir sistem yoktu. O sırada tanklardan birindeki regülasyon sistemi durdu ve ısı belli bir seviyeye ulaştığında tank patladı. Patlamadan tam olarak kaç kişi etkilendi, kaç kişi öldü, bunlara ilişkin sayılar hiç açıklanmadı. Fukushima ve Çernobil'in ardından en ciddi 3. nükleer kaza olarak gösterilen MAYAK, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre 6. dereceden bir felaket olarak niteleniyor. Tarihte bugün 1 Mart 1565 Rio de Janeiro şehri kuruldu. 1 Mart 1867 Nebraska ABD'ye katılarak ülkenin 37. eyaleti oldu. 1 Mart 1912 Albert Berry bir paraşüt ile uçaktan atlayan ilk kişi oldu. 1 Mart 1921 Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini yazdığı İstiklal Marşı Marif Mekili Hamdullah Supi Tanrıöver tarafından mecliste ilk kez okundu. 1 Mart 1923 Mustafa Kemal Paşa TBMM'nin yeni çalışma dönemini açtı. Mustafa Kemal'in açılış konuşmasını mecliste dinleyici balkonundan izleyen Latife Hanım meclise gelen ilk kadın oldu. 1 Mart 1926 İtalyan yasalara esas alınarak hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu TBMM'de kabul edildi. 1 Mart 1931 Troşki'nin Büyükada'da kaldığı Arap İzzet Paşa yalısı yandı. 1 Mart 1935 TBMM 5. dönem çalışmalarına başladı. Atatürk 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de ilk kez 18 kadın milletvekili yer aldı. 1 Mart 1941 Alman birlikleri Bulgaristan'a girdi. 1 Mart 1947 Uluslararası Para Fonu IMF finans işlemlerine başladı. 1 Mart 1953 Stalin kalp krizi geçirdi. 4 gün sonra da öldü. 1 Mart 1978 Charlie Chaplin'in cenazesi İsviçre'deki mezarlıktan çalındı. 1 Mart 1978 Adnan Menderes'in oğlu Adalet Partisi Aydın Milletvekili Mutlu Menderes trafik kazası sonucu yaşamını kaybetti.